Ayrım 30.
Bu akşam serbesttiler. Herkes istediğini yapacaktı. İşler başka türlü olsa Connie, Fran ve Kathy vitrin bakmaya çıkar, sonra da birlikte kaldırım kenarındaki kahvelerden birinde otururlardı. Oysa Connie onu hızla Roma caddelerinden geçen bir arabanın altına atmaya niyetli birinden korktuğu için karanlıkta dışarı çıkmaya çekiniyordu. İşler başka türlü olsa Adam'la Signora bu akşam birlikte yemek yer ve Vatikan'a yapacakları gezinin ayrıntılarını tartışıyor olurlardı. Oysa Adam'ın kalbi kırılmıştı, yapayalnızdı. Signora da hayatını temellerinden sarsan öneriyi tek başına sessizce düşünmek istiyordu. Köye geri dönmesini, otele yardım etmesini istiyorlardı. İngilizce konuşan müşteriler bulmasını ve o güne kadar dışarıda kaldığı hayatın bir parçası olmasını istiyorlardı. Bekleyerek, hep seyrederek geçirdiği onca yılı anlam kazandıran bir öneriydi bu. Böylece ona somut bir gelecek sağlamakla kalmıyor, geçmişini de onaylamış oluyorlardı. Alfredo geri gelmesi için yalvarmıştı. Başlangıçta ziyaret gibi olsun demişti. Her şeyi bir kez daha gözden geçirirsiniz. Neler yapacağınızı, insanların size ne kadar takdir ettiğini görürsünüz diyordu. Signora tek başına bir kahvede oturmuş, önerilen bu yeni yaşamı düşünüyordu. Aidan dün birkaç sokak ötede oturmuş, bu gezinin iyi yönlerini hatırlamaya çalışıyordu. Sadece bir yıl birlikte çalışan bir sınıfta, hep birlikte Roma'ya seyahat edecek kadar büyük bir birlik oluşmuştu. Signora olmasa bu insanlar böylesine bir başarıyı sağlayamazlardı. İtalya'ya duyduğu sevgiyi onlarla paylaşmış, yeni kapılar açmıştı. Hiçbiri bugün verdiği konferanstan sıkılmamıştı. Uzun zamandır hayal ettiği amaçların tümüne ulaşmıştı. Zafere ulaştığı bir yıl olmuştu. İçindeki ikinci sese kulak vermek zorundaydı. Her şeyi Nora'nın başardığını söyleyen sese. O gülünç oyunlarıyla tren istasyonu ve hastane koridorlarının yerini tutan, o komik karton kutularıyla gerçek coşkuyu yaratan kadını. Kursa katılanlara süslü adlar takarak hepsini bir gün hep beraber Roma'ya, Viaggio'ya gideceklerini inandıran Signora'ydı. İtalya'ya ayak bastığı an tekrar İtalya'nın tılsımına kapılan Signora olmuştu. İş konuşması yapması gerektiğini söylemişti Adam'a. Çocukluğundan beri tanısa bile Sicilyalı bir garsonla ne gibi bir işi olabilirdi? Farkına varmadan üçüncü birayı ısmarladı. Bu sıcak Roma akşamında kaldırımda yürüyen insanlara baktı. Hayatında bu kadar yalnız olduğu başka bir an olmamıştı. Kathy ile Fran yürüyüşe çıkacaklarını söylediler. İlk akşam gittikleri Piazza Nova'da son bulacakları bir gezinti yapacaklardı. Lady de gelmek ister miydi? Lady hazırladıkları plana baktı. Garadiler sokağından daha geçeceklerdi. İçeri giremez miyiz dedi Lady. Yine de size evi gösterim. Kathy ile Fran evi gördüklerinde beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Nasıl olur da böyle bir eve davetli oluruz diye sordu Kathy. Giovedi dedi Lady gururla. Perşembe akşamı göreceksiniz. Hepimizi çağırdı. 42'mizi birden. Na quaranta diu dedim. O da si si benissimo dedi. Yolculuğun olağanüstü olaylarından biri de bu davetti. Connie bir süre Signora'nın geri gelmesini bekledi. Sürprizi ve aldığı bilgiyi aktarmak istiyordu. Hava karardı ama Signora gözükmedi. Pencereden dışarıda yürüyen insanların konuşmaları, çatal bıçak sesleri ve trafiğin gürültüsü duyuluyordu. Connie mektubu yazan o kötü kalpli ve korkak kişi kimse onun yüzünden kendini içeriye hapsetmemesi gerektiğine karar verdi. Harry bile göndermiş olsa kimse onu kalabalığın içinde öldürmeye cesaret edemezdi. Cehenneme kadar yolu var, içeri kapanırsam o kazanmış olur dedi yüksek sesle. Köşe başındaki pizzacıya yürüdü ve bir masaya oturdu. Otel Franco Bolo'nun kapısından çıktığı anda peşine takılanı görmedi bile. Louis ile Suzy nehrin karşı tarafındaki Trastevere'deydiler. Bill ile Lizzie birlikte küçük piyasayı gezmişlerdi. Signora'nın dediği gibi buradaki lokantalar onlara göre pahalıydı. Piatto del Giorno gibi deyimleri öğrenmiş olmaları, parayı da hep İrlanda parasına çevirmek zorunda kalmadan liret olarak düşünmeye alışmış olmaları ne harikaydı. Öğlen yediğimiz sandviçlerden akşama da saklasaydık keşke dedi Lizzie hüzünlü bir sesle. Buradaki lokantaların kapısından bile giremeyiz dedi Lizzie bilgiç bir edayla. Sistemleri adaletsiz dedi Lou. Çoğunun bir avantası var. Kendilerine göre bir sistem kurmuşlar, iş çeviriyorlar. İnanın bana biliyorum. Tabii Lou ama önemi yok. Suzy, Lou'nun karanlık geçmişinin gün ışığına çıkmasını önlemek istiyordu. O geçmişten açık açık hiç söz etmemelerine karşın Lou hep yasalara uymaya bu kadar meraklı olmasaydı hayatlarının ne kadar rahat olabileceğini ima ediyordu. Çalıntı kredi kartlarından mı söz ediyorsun diye sordu Bill ilgili. Hayır, öyle bir şey değil. Sadece iyilik yapana bedava akşam yemeği verirler. Çok büyük bir iyilik yapana da birçok akşam yemeği verirler. O kadar basit. Bir arabayı ancak pek çok iyiliğin karşılığında verirler, değil mi? Konuşan Lizzie'ydi. Hem evet hem hayır. Çok iyilikten ziyade çok güvenilir olmak, iyilikler yapılırken en önemli şey de güvenilir olmak sanırım. Hepsi anlamadan onaylıyordu. Suzy zaman zaman parmağındaki kocaman zümrüt yüzüğe bakardı. Taşın gerçek bir zümrüt olduğunu söyleyen o kadar çok insan olmuştu ki. O yüzüğün Lou'nun birilerine yaptığı muazzam bir iyiliğin karşılığı olmasından şüphe etmeye başlamıştı. Anlamanın bir yolu vardı elbet. Değerini öğrenmek mümkündü. Yani gerçeği öğrenmek. Suzy belki de hiçbir şeye dokunmamak, her şeyi oluğuna bırakmak daha doğrudur diye düşünüyordu. Bizden de iyilik yapmamızı isteyen birileri çıksa dedi Lizzie. Önünde durdukları lokantada masa masa gezen müzisyenler vardı. Uzun saplı güller satan satıcılar da masaların arasında dolaşıyorlardı. Gözlerini aç Elizabeth da dedi Lou gülerek. Bu arada sokağa yakın masalardan birinden bir kadın ve bir erkek ayağa kalktılar. Kadın erkeğin yüzüne bir tokat attı. Adam ise kadının çantasını kaptığı gibi lokantanın alçak duvarından atlayarak kaçmaya başladı. Lou 2 saniyede adamı yakaladı. Kollarından birini öylesine kıskıvrak arkasına kilitlemişti ki adam acıdan kıvranıyordu. Çantalı eli ise herkesi görecek şekilde havaya kaldırmıştı. Hırsızı müşterilerin arasından geçirerek lokanta sahibinin önüne getirdi. İtalyanca sonsuz tartışmalardan sonra ufak bir polis arabasıyla Carabinieri geldi. Etraftakiler heyecanla bağırışıyordu. Kimse tam olarak neler olduğunu anlamamıştı. Yan masada oturan Amerikalılar kadının bir jogola tuttuğunu söylediler. İngilizlerin oturduğu masadakiler ise uyuşturucu tedavisi gören erkek arkadaşıydı dediler. Bir Fransız karı koca basit bir aşk tartışması olduğunu söylediler ama hepsi adamın polis karakoluna götürülmesini doğru buldu. Lou ve arkadaşları kahraman olmuştu. Kadın onları ödüllendirmek istiyordu. Lou hızla ödülü 4 kişilik bir yemeğe çevirdi ve bu çözüm herkesi mutlu etmişti. Convino se possible diye ekledi Lou. Sorhoş oluncaya kadar içtiler ve otele ancak taksiyle dönebildiler. Her şey fırsatları nasıl değerlendirdiğinize bağlı dedi Lou. Connie pizzacıya göz gezdirdi. Çoğunlukla çocuğu yaşında gençlerden oluşuyordu. Neşeli, canlı, konuşkan ve kahkahayla gülen insanlardı. Çok canlı, çok bilinçli. Ya yaşamının sonu buradaysa, ya otele mesajlar bırakan biri gerçekten varsa, burada herkesin önünde öldürecek değildi ya, olamazdı. Peki ya o mesaj, şu anda çantasında olan o mesaj, belki o da bir mesaj yazmalıydı ve notun Harry'den veya ortaklarından geldiğinden şüphelendiğini söylemeliydi. Bunu yapmak delilik mi olurdu yoksa Harry onu delirtmeye mi çalışıyordu? Connie böyle filmler gördüğünü hatırlıyordu. Kendisini bu duruma düşürmeyecekti. Masasına bir gölge düştü. Karşısında bir garson veya boş sandalye isteyen bir genç göreceğini düşünerek başını kaldırdı. Ama gözleri Shibon Casey'nin, kocasının uzun yıllar metresi olan kadının gözleriyle karşılaştı. Harry'nin para kaçırmasında bir değil 2 kez yardım eden kadın vardı karşısında. Yüzü çok değişmiş, yaşlı ve yorgun bir yüz olmuştu. Eskiden dümdüz olan cildi kırışık içindeydi. Gözleri ise vahşi bir bakışla parlıyordu. Connie birden gerçekten büyük bir korku duydu. Boğazı korumuş, sesi çıkmaz olmuştu. Konuşamıyordu. Hala yalnızsın dedi Shibon aşağılayıcı bir tavırla. Hangi şehre gitsen, yanında hangi ölü sürüsünü alsan yine de tek başına yemek yiyorsun. Havlar gibi bir sesle güldü. Neşesiz bir gülüştü bu. Connie sükuneti korumak için çabalıyordu. Korktuğunu belli etmemeliydi. Yıllar boyunca her şeyi olduğundan başka göstermek alışkanlığı yardımcı olmuştu Connie'ye. Artık yalnız değilim dedi Shibon'a bir sandalye çekerek. Shibon'un yüzü daha da karardı. Her zamanki gibi hiçbir dayanağı olmadan hanımefendicilik oynayan zavallı Connie. Hiç dayanaksız. Shibon yüksek sesle ve hırsla konuşuyordu. Etraftan dönüp bakanlar vardı. Herkes bir olay çıkacağını sezmişti. Connie alçak sesle konuştu. Öyle büyük bir hanımefendiye göre bir yer değil burası dedi. Sesinin titrememesi için dua ediyordu. Connie biraz daha rahat nefes aldı. Belki de Shibon Casey onu öldürmeye kalkmayacaktı. Öldürmeyi düşünen yalnızlıktan söz eder miydi? Connie cesaretlendiğini hissetmeye başladı. Yalnız olmaya hazırım. Nasıl olsa yıllardır yalnız değil miyim? Shibon şaşkınlıkla bakıyordu. Ne kadar soğukkanlısın. Hiç değilim. Mektubu benim yazdığımı biliyor muydun diye sordu Shibon. Hayal kırıklığına mı uğramıştı yoksa böylesine korkutmaktan mutlu muydu? Gözleri deli gözü gibi bakıyordu. Connie nasıl davranacağını bilemiyordu. Acaba hiç şüphelenmediğini mi söylemeliydi yoksa en baştan Shibon olduğunu anladığını mı söylemesi daha doğruydu? Hangi yolu seçmesi gerektiğine karar vermek kabus gibiydi. Tahmin etmiştim, emin değildim. Sesinin heyecansızlığı kendini de şaşırttı. Neden ben? Senden başka böyle bir şey yazacak kadar Harry'e bağlı kimse yoktu ondan. Bir sessizlik oldu. Shibon sandalyenin arkasına dayanmış ayakta duruyordu. Etrafta lokantanın olağan gülüşmeleri ve gürültüsü vardı. İki yabancı kadının kavga edeceğine inananlar azalmıştı. O köşede ilginç bir şey kalmamış gibi görünüyordu. Connie oturmasını önermedi. Aralarındaki ilişki sıradan insanlar gibi yan yana oturup konuşmalarına elverişli değildi. Shibon Casey, Connie'yi öldürmekle tehdit ettiğine göre gerçekten delirmiş olmalıydı. Harry'nin seni hiçbir zaman sevmediğini biliyorsun değil mi Shibon? Aslında sanırım sevdi. Başta cinsellikten hoşlanmadığımı anlamadan önce. Öyleyse sen de seksi sevseydin. Shibon homurdanarak söyledi bu sözleri. Senin yatakta nasıl acınacak bir halde korkuyla sıkışıp kaldığını ve kıvrandığını anlatırdı. Öyle derdi sana, acınacak zavallı. Connie gözlerini kıstı. Böylesine vefasız olamazdı. Harry ne kadar çaba gösterdiğini, aslında nasıl birlikte olmak istediğini biliyordu. Shibon'un aralarındaki en mahrem anları ayrıntısıyla bilmesi ne acıydı. Denedim biliyor musun? Bir şeyler yapmaya çalıştım. Ya öyle mi? Evet. Çok zor ve tatsız bir işti. Acı veriyordu bana. Sonunda da hiçbir işe yaramadı. Lezbiyen olduğunu söylediler değil mi? Shibon durduğu yerde sallanıyordu. Yüzünde alaycı bir ifade vardı. Saçları yüzünün yarısını örtüyordu. Eski zamanların etkileyici bayan kesisinden eser kalmamıştı. Hayır öyle demediler. Öylesine ne dediler? Shibon istemeden ilgi duyuyordu. Babam tüm parasını kumarda kaybettiği için erkeklere güvenemediğimi söylediler. Ne saçma. Ben de öyle dedim. Aynı şeyi söyledim. Connie gülümsemeye çalışıyordu. Shibon birden hiç beklenmedik bir şekilde sandalyeyi çekerek oturdu. Connie bakmak için başını kaldırmak zorunda olmayınca kadının yüzündeki derin çizgileri ve perişanlığı daha iyi görür olmuştu. Bluzu lekeliği de etekliğinin üstü dar geliyordu. Tırnakları kirli ve bakımsızdı. Yüzünde makyaj yoktu. Yüz kasları durmadan hareket ediyordu. Benden 2-3 yaş küçük olmasına karşın çok daha yaşlı duruyor diye düşündü Connie. Harry bu kadınla aralarındaki her şeyin bittiğini söylemiş olabilir miydi? Kadının dengesini bozan bu olmalıydı. Connie çatal ve bıçağı okşayışını ve yerlerini değiştirişine bakıyordu Shibon'un. Çok sorunlu olduğu kesindi. Geriye dönüp bakıldığında insan ne kadar yazık olduğunu görüyor. Keşke seninle evlenseydi. Olmazdı. Bende senin stilin yok. Onun istediği de davetler veremezdim ben. O davetler yaşantısının ufacık bir bölümünü oluşturuyordu. Yaşamının geri kalan zamanını seninle geçiriyordu. Connie bu sözlerle karşısındakini sakinleştirmeye çalışıyordu. Övgü yağdırarak, pohpolayarak, Harry'nin hayatındaki önemini vurgulayarak sakinleştirmeye, her şeyin bittiğini unutturmaya gayret ediyordu. Ev hayatı öylesine sevgiden yoksundu ki sevgiyi başka yerlerde aramasından daha doğal ne olabilir? Shibon Connie'nin önündeki kanti bardağını almış içiyordu. Connie gözleriyle ve elleriyle garsona işaret ederek biraz daha şarap ve bardak istedi. Connie'nin tutumu genel olarak şakalaşan ve laf atan garsonu bile ciddi olmaya zorlamış gibiydi. Garson şarapla bardağı masaya bırakmakla yetindi. Onu uzun yıllar sevdim. Bunu çok güzel kanıtladın, ele verip hapse attırarak. Artık sevmiyordum. Oysa ben hep sevdim. Biliyorum, sen benden nefret ettin ama ben senden hiç nefret etmedim. Ya öyle mi? Hayır, sana ihtiyacı olduğunu biliyordum. Bence şimdi de var. Artık değil, onu da hallettin. Hapisten çıkınca İngiltere'ye yerleşecek. Hepsi senin yüzünden. Ülkesinde yaşayamayacak hale getirdin onu. Şibo'nun yüzünde büyük bir umutsuzluk vardı. Onunla gidersin herhalde. Yanılıyorsun. Yine alaycı bir gülüş ve deli bakışlar. Connie en doğru davranışı sergilemeliydi. Bu çok önemliydi. Seni kıskandığım doğru ama hiç nefret etmedim. Sen Harry'e her şeyini verdin. Ona doğru dürüst bir yaşam sağladın. Hem bağlılığını kanıtladın hem de iş hayatında sonsuz bir anlayış gösterdin. Zamanının çoğunu seninle geçirdiğine göre seni kıskanmam kadar doğal ne olabilir? Şibo'nun ilgisini çektiğini görünce devam etti. Ama senden nefret etmedim, inan bana. Şibo'nun ilgilenmişti. Birçok kadınla ilişki kuracağına benimle olması daha iyiydi, değil mi? Connie çok dikkatli olması gerektiğini biliyordu. Her şey buna bağlıydı. İlk günden Harry Kane'e aşık olan ve hala onu seven Şibon Kezi'yi enkaz haline gelmiş yüzüne baktı. Şibon'un hava yollarında çalışan kızdan, Galway'deki küçük otelin sahibinden, şirkete para yatıran iş adamlarından birinin genç karısından haberdar olmaması mümkün müydü? Kadının yüzüne baktı. Şibon Kezi kendisini Harry'nin hayattaki tek kadını sandığı kesindi. Connie yanlış yapmamaya çalışıyordu. Sanırım haklısın. Değişik kadınlarla ilişkisi olduğunu bilmek kadar küçük düşürücü olurdu. Hoşuma gitmese bile ikinizin arasında özel bir ilişki olduğunu anlamıştım. Dediğim gibi seninle evlenmeliydi. Şibon dinliyordu ve duydukları onu düşündürüyordu. Konuşmaya karar verdiğinde deli deli bakan gözlerini kıstı. Buraya kadar peşimden geldiğini ve o mektubu yazdığımı anlayınca neden benden korkmadın? Connie aslında hala çok korkuyordu. Tüm zorluklara rağmen Harry'nin hayatında önem verdiği tek kadın olduğunu biliyorsun sandım. Ayrıca bana zarar vermeye kalkarsan diye kendimi güvenceye aldım. Ne dedin? Avukatıma mektup yazdım. Roma'da veya herhangi başka bir yerde. Aniden ölürsem açılmak üzere bir mektup. İçine senin yazdığın notun fotokopisini koydum. Mektubun senden geldiğine emin olduğumu söyledim. Şibon hayranlıkla başını sallıyordu. Kadının mantıklı olduğunu düşünmek istiyordu Connie. Oysa aslında perişanlığı ve dengesizliği geçmiş değildi. Toparlanması, Harry hapisten çıkınca İngiltere'de kalacakları evi şimdiden hazırlaması gerektiğini söylemek için henüz çok erkendi. Connie'nin nasıl olsa bir yerde saklı bir miktar parası olduğundan şüphesi yoktu. Şibo'nun hayatına yön vermeye kalkmasına bir neden yoktu. Onu öldürmek isteyen tehlikeli bir kadının karşısında nasıl böyle soğukkanlılıkla kalabildiğine kendi de şaşıyordu. Daha ne kadarına dayanacağını bilemiyordu. Kendisini bir an önce Franco Bello Oteli'ne atarak güvende hissetmek için can atıyordu. ''Sana zarar vermeyeceğim'' dedi Şibon kısık bir sesle. ''Tam Harry hapisten çıkarken öbür kapıdan senin hapse girmen yazık olur'' dedi Connie. Hatıra eşya almak için olağan bir şeyden söz eder gibi. ''Böyle soğukkanlı olmayı nereden öğrendin?'' diye sordu Şibon. ''Yıllar ve yıllar süren kahrolası yalnızlık sayesinde öğrendim.'' Connie gözlerinden aşağıya süzülen yaşları silerek kararlı bir edayla garsona yürüdü ve ödemeyi yaptı. ''Grazie, tane grazie signora'' dedi garson. ''Signora, signora geri dönmüş olmalıydı.'' Connie ona sürpriz yapmak istiyordu. Signora yıllarca kocasının metresi olan, onu öldürmek için Roma'ya gelen, pizzacıdaki deli kadından çok daha gerçekti. Signora ile paylaştıklarının da hayatında önemli bir yeri vardı. Veda etmeye gerek duymadan bir süre Şibon Casey'e baktı. Söylenecek bir şey kalmamıştı. Dünya Kupası'nda edindiği arkadaşları aramak için geldikleri bar çok gürültülüydü. ''Bu köşede otururduk'' dedi Barry. Gençler toplu haldeydiler. Baş köşede en büyük boy televizyon vardı. Televizyonda maç vardı. Herkes Juventus'a karşıydı. Kimden yana oldukları önemsizdi. Önemli olan Juventus'a karşı olmaktı. Çünkü düşman Juventus'tu. Maç başlayınca Barry arada arkadaşları unutup kendisini oyuna verdi. Fiona da ilgilenmişti ve hakemin verdiği herkesin karşı çıktığı kararı o da hiddetle bağırarak katılmıştı. ''Futbol sever misiniz?'' diye sordu adamın biri. Barry derhal kolunu Fiona'nın omzuna doladı. ''Biraz anlar. Ben Dünya Kupası'nda burada bu bardaydım. İrlanda, İrlanda!'' diye bağırdı adam heyecanla. Barry cebinden resimleri çıkarttı. Bugünküne benzeyen, bağıran, neşe dolu bir kalabalığın resimleriydi. Adamın adının Cino olduğunu söyledi ve resimleri başkalarına gösterdi. Onlar da yerlerinden kalkıp Barry'e yaklaştılar, dostça sırtına vurdular. Birbirlerini tanıştırdılar. Paul McCart, Cascarino, Hookton, Charlton. E.C. Milan'dan da söz edildi. Hepsi de iyi insanlara benziyordu. Biralar gittikçe daha hızlı servis edilmeye başladı. Fiona konuşmaları hiç anlamıyordu. Başı da ağrımaya başlamıştı. Barry, beni seviyorsan otele dönmeme izin ver. Via Genovia'dan dümdüz gidiliyor. Nerede sola döneceğimi de çok iyi biliyorum. Bilmem ki. Ne olur Barry, ne önemi var? Bırak gideyim. Arkadaşları Barry, Barry diye sesleniyorlardı. Çok dikkat et dedi Fiona'ya. Anahtarı kapının üstünde bırakırım dedi, eliyle öpücük göndererek. Sokaklar Dublin'de oturduğu mahalle kadar güvenliydi. Fiona otele dönerken mutluydu. Barry'nin arkadaşlarını bulduğuna sevinmişti. Aslında büyük buluşma kimse kimsenin adını hatırlamadığı çok rahat bir ortamda gerçekleşmişti. Neyse, erkekler belki hep böyledir diye geçirdi içinden. Pencerelerden sarkan sardunya ve leylak dolu saksılara bakıyordu. Nedense buradaki çiçekler Dublin'dekinden çok daha renkli görünüyordu. İklimden olmalı diye düşündü. Böylesine güneşli bir ülkede her şey yetişir. Sonra bir barın önünden geçerken içeride tek başına oturan Bay Dion'u gördü. Elinde birası dalgın dalgın uzaklara bakıyordu. Fiona hiç düşünmeden kapıyı iterek adamın yanına yaklaştı. Bay Dion, demek ikimiz de bu akşam yalnızız. Fiona zorla kendini toparlamaya çalışıyordu sanki. Bartolomeo nerede? Futbol arkadaşlarıyla birlikte. Başım ağrıdığı için otele dönmeme izin verdi. Ah, arkadaşlarını buldu desene. Ne harika. Bay Dion'un yüzünde yorgun fakat şefkatli bir gülümseme belirmişti. Evet, kendinden çok memnun. Ya siz? Siz de bu seyahatten keyif alıyor musunuz? Evet, çok. Oysa sesi cansızdı. Neden yalnızsınız? Her şeyi Signora ile birlikte hazırladınız. Aklıma gelmişken Signora nerede? Niye sizinle değil? Sicilya'dan tanıdığı eski arkadaşlarıyla karşılaştı. Eskiden Sicilya'da yaşamış da sesi acı ve hüzün doluydu. Ah ne iyi. Onun açısından öyle. Bu akşam onlarla birlikte. Sadece bir akşam için Bay Dion. Bildiğimiz kadarıyla 12 yaşına bir oğlan çocuğuna benziyordu. Fiona merakla yüzüne baktı. Aslında ne çok şeyin iç yüzünü biliyordu. Örneğin Bay Dion'un karısı Nell'in Barry'nin babasıyla ilişkisi olduğunu biliyordu. Şimdi ilişkileri bitmişti. Bunda Fiona'nın payının önemini bilmeyen Bayan Dion hala olayların nedenini anlamaya çalışarak mektuplar yazıyor, zaman zaman sessiz telefonlar ediyordu. Fiona, Bridget ve Grania'dan babalarının mutsuz olduğunu, hazırladığı o küçük İtalya odasına sığındığını ve oradan hiç çıkmak istemediğini öğrenmişti. Viaggio'ya gelen herkes gibi o da Bay Dion'un Signora'ya aşık olduğunu biliyordu. Fiona, İrlanda'da boşanmanın yasal olmadığını da biliyordu. Eski Fiona, utangaç Fiona olsa her şeyi olduğu gibi bırakırdı. Oysa yeni Fiona, Fiona'nın daha mutlu modeli, her konuda savaşmaya hazırdı. Derin bir nefes aldı. Signora geçen gün bana hayatının en büyük hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olduğunuzu söyledi. Siz ona bu işi verinceye dek kendisini ne kadar önemsiz biri gibi gördüğünü anlattı. Bay Dion'dan hiç tepki gelmedi. Daha doğrusu beklediği tepki gelmedi. O Sicilyalılarla karşılaşmadan önceydi. Bugün öğle yemeğinde aynı şeyi tekrarladı dedi Fiona. Yalan söylüyordu. Gerçekten bugün de mi söyledi? Çocuk gibiydi. Bay Dion, sizinle açık yüreklilikle ve tam bir gizlilik içinde konuşmama izin verir misiniz? Tabii Fiona. Söylediklerimi kimseye tekrarlamamaya söz verin. Özellikle de Grania ve Brigitte. Veririm. Fiona dizlerinin titrediğini hissetti. İçecek bir şeye ihtiyacım var galiba. Kahve mi alırsın yoksa su mu? Sanırım konyak alsam daha iyi olur. Anlatacakların o kadar mı kötü? Öyleyse ben de bir konyak içeyim. İkisi de kusursuz bir İtalyanca ile içkilerini ısmarladılar. Bay Dion, Bayan Dion'un sizinle gelmediğini biliyorsunuz. Evet, farkındayım dedi Adam. Nasıl söylesem, bazı yakışıksız davranışlar oldu. Aslında o Barry'nin babasıyla çok samimi, fazla samimi oldu. Barry'nin annesi bu samimiyeti kötü karşıladı. Çok çok kötü. Kendini öldürmeye kalktı. Ne? Adam Dion çok sarsılmış görünüyordu. Neyse ki her şey halloldu. Mountain View'daki festa akşamı her şey yoluna girdi. Hatırlarsanız Bayan Dune aceleyle eve döndü. Barry'nin annesinin neşesi yerine geldi. Babası ise Bayan Dune'la eskisi kadar samimi değil. Anlattıkların doğru olamaz Fiona. İnanın ki doğru. Yalnız kimseye söylememeye söz verdiğinizi unutmayın. Saçmalıyorsun Fiona. Hayır, saçmalamıyorum. Anlattıklarım baştan aşağıya doğru. Döndüğünüzde karınıza sorabilirsiniz ama belki de bu hiç doğru olmaz. Barry'nin bir şeyden haberi yok. Grania ile Bridget de bilmiyorlar. Onun için insanları üzmeye hiç gerek yok bence. Barın ışıklarını aksettiren o kocaman gözlükleriyle öyle masum ve içten görünüyordu ki Adam bütün söylediklerine inandı. Kimsenin bilmemesini, kimsenin canını sıkmamasını istediğine göre neden bana anlattın peki? Çünkü sanırım Signora ile mutlu olmanızı istiyorum. Aldatanın ilk siz olduğunuzu düşünmemeniz için Bay Dune. Aldatmaların daha önceden başladığını bilirseniz kendinizi daha hür hissedeceğinizi düşündüm de ondan. Fiona birden sustu. Çok şaşırtıcı bir çocuksun dedi. Sonra parayı ödedi ve birlikte hiç konuşmadan Franco Bolo Oteli'ne yürüdüler. Holly resmi bir eda ile el sıkıştı. Şaşırtıcı diye tekrarladı Adam Dune. Sonra odasına Lady'nin ertesi gün papaya takdis ettirmek üzere sıraladığı eşyaların arasına çıktı. San Pietro'daki papanın kabul törenine gideceklerdi. Adam başını ellerinin arasına aldı. Bunu tamamen unutmuştu. Lady papanın takdis etmesi için 6 tane tesbih hazırlamıştı. Odanın girişindeki küçük holde oturmuş onları ayırıyordu. Bona seralara yardım etmek için herkesin ayakkabılarını boyamıştı. Domani Mercoli Noi Vedroma ikinci papa diye dedi sevinçle. Yukarı katta Lou Suzy'ye onu çok arzu ettiğini ama yeterli derecede başarılı bir performans gösteremeyeceğini söylüyordu. İçkiyi biraz fazla kaçırdım diyordu, büyük bir keşif yapmış gibi. Aldırma, nasıl olsa yarın papaya gitmek için tüm gücümüzü toplamamız gerekecek diye yanıtladı Suzy. Aman tanrım, papa belasını unutmuştum dedi Lou birden uykuya dalmadan önce. Bill Burke ile Lizzie soyunmadan uyuyakalmışlardı. Sabahın beşinde soğuktan titreyerek uyandılar. Bugün sakin bir gün mü diye sordu Bill. Papayı ziyaret ettikten sonra sanırım başka bir programımız yok dedi Lizzie, başı çok ağrıyordu. Barry sandalyeye takılıp düşünce Fiona korkuyla uyandı. Kaldığımız yeri şaşırdım dedi Barry. Ah Barry, pub'dan dümdüz yürüyüp sola dönecektin. Hayır, otelin içinde demek istiyorum. Durmadan yanlış kapıları çaldım. Çok sarhoşsun dedi Fiona şefkatle. İyi vakit geçirdin mi? Evet, ama bir sır var. Bence de vardır. Biraz su iç. Bütün gece tuvalete taşınacağım. Ne yapalım? Gidersen git. O kadar bira içince taşınman normal. Ya sen nasıl döndün diye sordu Barry. Dediğim gibi dümdüz yürüyerek. Hadi iç şu suyu. Kimseyle konuştun mu? Sadece Bay Dune'la yolda rastladım. Signora ile yatıyor dedi Barry gururla. Hiç sanmam, hem sen nereden biliyorsun? Kapının önünden geçerken konuşmalarını duydum dedi Barry. Ne diyordu? Mars tapınağı ile ilgili bir şeyler. Konferanstaki ne söylediklerine benzer bir şeyler mi? Aynen. Signora da aynı konferansı baştan veriyordu sanırım. Aman tanrım dedi Fiona. Acayip bir şey değil mi? Sana daha acayip bir şey söyleyeyim mi? O bardaki adamların hiçbiri buralı değil. Hepsi başka bir yerden gelmişler. Ne demek istiyorsun? İtalya'nın en güney ucundan, Brindisi'ye yakın bir yerden, gemilerin kalktığı bir limandan, incir ve zeytin dolu bir yerde diyorlar. Kafası çok karışmış gibiydi. Bunda ne var? Hepimiz bir yerlerden gelmiyor muyuz? Fiona bir bardak su uzattı. Londra'ya ilk gelişleriymiş. Öyleyse daha önce tanışmış olamayız değil mi? Oysa ne kadar samimiydiniz dedi Fiona hüzünlü bir sesle. Biliyorum. Başka bir bar olabilir miydi? Bilmiyorum. Hayal kırıklığı duyduğu seziliyordu. Belki daha önce Roma'ya geldiklerini unutmuşlardır dedi Fiona umutla. Belki, ama bence kolay unutulacak bir şey değil. Seni hatırladılar ama. Ben de onları hatırladım. Hadi gel yat. Papa'ya giderken dinlenmiş olmalıyız dedi Fiona. Aman tanrım, papayı unutmuştum dedi Barry. Otele döndüklerinde Connie Signora'nın sürprizini verdi. Ezra'nın konferansını kaydettiği kasetti bu sürpriz. Sabah bir teyp satın alarak Signora için bütün konferansı kaydetmişti. Bu davranış Signora'yı derinden etkiledi. Seni rahatsız etmemek için yastığımın altına koyar öyle dinlerim demişti kısa bir denemeden sonra. Hayır, ben de seve seve ikinci kez dinlerim demişti Connie. Signor karşısındaki kadına baktı. Gözleri pırıl pırıldı, yanaklarına renk gelmişti. Her şey yolunda mı Constance? Efendim? Ah evet, tamamen yolunda. Sonra karşılıklı oturdular. Bu akşam ikisi de hayatlarının akışını değiştirecek olaylar yaşamışlardı. Connie Kane akli dengesini yitirmiş Shibon'dan zarar görebilir miydi? Nora Donoghue ise 23 yıl yaşadığı Sicilya'daki o küçük köye geri dönecek miydi? Birbirlerine biraz açılmış olmalarına karşın ikisi de özel hayatlarını başkasıyla paylaşmaktan hoşlanmayan insanlardı. Connie Signora'yı Eden'in konferansına gitmekten alıkoyan ve otele o kadar geç dönmesine neden olan olayı merak ediyordu. Signora da o korkunç mektubu yazandan yeni bir haber çıkıp çıkmadığını öğrenmek istiyordu. Yatarlarken saati kaça kurmaları gerektiğini tartıştılar. Yarın papa bizi kabul edecek dedi Signora aniden. Aman tanrım unutmuştum dedi Connie. Ben de unutmuştum. Ne ayıp değil mi dedi Signora gülerek. Papa'yı görmek hoşlarına gitti. Biraz zayıf görünse de kendini iyi hissettiği belliydi. Karşılarında duruyordu. San Pietro meydanında yüzlerce kişi vardı ama yine de çok özel olan bir yakınlık içindeydiler sanki. Papa sanki teker teker gözlerinin içine bakıyordu. Özel bir kabul olmadığına sevindim dedi Lady. Sanki böyle bir şey olabilirmiş gibi. Kalabalıkla birlikte büyük bir kabul töreni çok daha etkili gibi geliyor bana. Hem din denilen şeyin ölmediğini kanıtlıyor hem de insan papanın karşısında ne diyeceğini şaşırabilir. Lou ile Bill Burke yolda çıkmadan üçer tane buz gibi bira içmişlerdi. Bu durumu gören Barry de onlara katılmadan duramadı. Susie ile Lucy ise ikişer soğuk dondurma yediler. Hepsi resim çekti, hepsi katılma zorunluluğu olmayan öğle yemeğine gitti. Çoğu ya akşamdan kalma olduklarından veya canları bir şeye sıkıldığından o sabah sandviç hazırlamayı unutmuştu. Lady onaylamayan bir edayla Cathy ile Fran'e yarın akşam Signor Geraldi'nin evindeki partide daha iyi durumda olmaları için dua ediyorum dedi. O sırada yanlarından geçen Lou bu sözleri duyunca aman tanrım parti diyerek elleriyle başını tuttu. Signora öğle yemeğinden sonraydı. Eden'in sesini duyan Signora biraz değişmeyi kaçmıyor mu Eden? Bana Nora demiyor muydun diye sordu. Ah neyse, neyse ne? Dünkü toplantı nasıl geçti Nora? Bir süre sustu. İlginçti. Hem bir lokantada olmamıza rağmen diğerleri gibi içkiyi fazla kaçırmamayı da başardım. Papa Hazretleri bizim grubun oluşturduğu alkol bulutu arasında sandalyeden uçmadığına şaşıyorum. Eden gülümsedi. Bense bir barda oturup üzüntülerimi içkiyle boğmaya çalıştım. Boğulması gereken hangi üzüntülerden söz ediyorsun? Konuşmasına hafiflik vermeye çalışarak önerimisi konferansımı dinlemeye senin gelmemen. Signora'nın yüzü bir anda neşelendi. Elini çantasına daldırdı ama ben oradaydım. Constance'ın benim için ne yaptığını biliyor musun? Hepsini dinledim, bütün söylediklerini. Harika bir konuşmaya değdin. Sonunda ne kadar çok alkışladılar değil mi? Herkes bayıldı. Öylesine açık ve berraktı ki sanki oradaymışım gibi hissettim. Aslına bakarsan boş bir anımda o yere gidip teybi tek başıma dinlemeye karar verdim. O zaman sanki sadece benim için hazırlanmış özel bir tura katılmış hissedeceğim kendimi. İstediğin anda senin için özel olarak tekrar etmeye hazırım. Bunu biliyorsun değil mi? Kadının gözleri şefkat ve sevgi doluydu. Elini tutmaya çalıştığında Signora kolunu çekti. Hayır Eden, lütfen yapma. Haksızlık olur. Bana gerçek dışı duygular yaşatmaya hakkın yok. Sanki bana geleceğime önem verdiğini düşünmeme izin vermemelisin. Nora, aslında neler düşündüğümü, sana ne kadar değer verdiğimi çok iyi biliyorsun. Evet, bir yıldan fazla bir süredir birbirimizden hoşlanıyoruz. Ama olanaksız, senin karın ve ailen var, onlarla birlikte yaşıyorsun. Bu durum kısa zamanda değişecek. Ah evet, Granya evlenecek ama başka değişecek bir şey yok. Hayır var, çok şey değişti. Seni dinlememeliyim Aiden. Benim çok çok önemli, büyük bir karar almam gerekiyor. Sicilya'ya geri dönmeni istiyorlar değil mi? Kalbinde sanki bir bıçak vardı, yüzü kapalı ve sert görünüyordu. Evet, bunu istiyorlar. Oradan neden ayrıldığını daha önce hiç sormamıştım, hayır. Oradan neden o kadar uzun zaman kaldığını da sormadım. Bu da bir şey gösteriyor değil mi? Ben de sana hiç soru sormadım. Yanıtlarını bilmek istesem de sana soru sormamaya özen gösteriyorum. Oysa ne sorarsan yanıtlamaya hazırım. Senden hiçbir şey saklamayacağıma söz veriyorum. Biraz bekleyelim. Roma'da oturup birbirimize sorular sorup cevaplar vermemiz saçma. Yapmazsak sen kalkıp Sicilya'ya gidebilirsin. Sonra da... Sonra da ne olur? Signora'nın sesi çok yumuşaktı. Sonra da hayatımın en anlamlı bölümünü kaybetmiş olurum dedi Adam. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Garalde'nin 42 konuğu Perşembe günü saat 5'te kapıdan içeri girdiler. Hepsi en güzel giysilerine girmiş, fotoğraf makinelerini almayı da unutmamıştı. Aralarında gittikleri yerin Hello dergisinin resimleri çıkan evlerden biri olduğuna dair söylentiler yayılmıştı. Kendileri de bu tür bir evi belgelemek istiyorlardı. Katie Clark, Lorenzo, resim çekmemize izin verirler mi dersin dedi. Bu ziyaretin her yönünden sorumlu ve tek yetkilisi Lady'ydi. Bana kalırsa ziyaretimizi kanıtlamak için en azından bir grup resim çekeriz. Sonra da diş mekanları istediğimiz kadar çekebiliriz. Ancak eşyaların ve antikaların hiç resmini çekmemeliyiz. Ne olur ne olmaz. İleride resimleri görüp çalmaya kalkan birileri olmasın. Herkes başıyla bu sözleri onayladı. Lady her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüştü. Evi görünce herkes şaşkınlıkla olduğu yerde kaldı. Harika evler görmeye alışık olan Connie Kane bile dona kalmıştı. Lou, bizi buraya sokmazlar dedi Suzy'ye fısıldayarak, bir taraftan da boğazını sıkan kravatın düğümünü gevşetiyordu. Saçmalamayı kes ve sus. Biraz para ve klas insanlar görür görmez korkacaksak hayatta nasıl ilerleyeceğiz diye yanıtladı Suzy dişlerini sıkarak. Lizzie, Duffy ise kapıyı açan hizmetkarları eğilerek selamlarken, işte ben de böyle bir hayattan geliyorum diyordu. Saçmalama Lizzie, komik oluyorsun dedi Billy korkuyla. İş hayatında yükselmesini sağlayacak uluslararası bankacılık konusunda hiçbir yeni deneyim öğrenmeyi başaramamıştı. Lizzie'yi hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyordu. Garalda ailesi eksiksiz kapıda bekliyordu. Onlar da bir fotoğrafçı çağırmışlardı. Resimlerin çekilmesine sakınca gören var mıydı? Yoksa gecenin sonunda resimler davetlilere dağıtılacaktı. Sakınca görmek mi? Hepsi mutluluktan uçuyordu. Önce Lorenzo ve Signor Garaldi resim çektirdi. Sonra Lorenzo ile tüm Garaldi ailesi. Sonra onlara Signora ve Adam katıldı. Sonra herkes merdiven basamaklarında sıralandı. Grup resimlerinin önem ve ayrıntıları inceden inceye ayarlanmış bir evdi burası. Lady'nin Dublin'deki snooker salonlarında eğlendirdiği asık suratlı iki oğlan daha neşeli kişiliklere kavuşmuşlardı. Kendi oyunlarını göstermek için Lady'yi odalarına sürüklediler. Etrafta şarap ve alkolsüz içecek dolu tepsiler dolaşıyordu. Uzun zarif bardaklarda bira vardı. Tabaklarda da crostiniler, küçük tarteletler ve pastalar diziliydi. Gelmeklerin resmini çekebilir miyim diye sordu Fiona. Lütfen rica ederim dedi Signor Garaldi'nin eşi. Kayınvalidem için bana yemek yapmayı öğretiyor da onun böyle zarif hazırlanmış tabaklar görmesini istiyorum. La Sucora, kayınvalideniz iyi, merhametli biri mi? Signora Garaldi'nin merak ettiği belliydi. Evet, çok iyi, çok candan biridir. Aslında önceleri biraz dengesizdi. Kocasının karşıda duran o adamın karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü için intihar etmeye kalktı. Ama şimdi her şey halloldu. Aslında ben hallettim, ben tek başıma. Fiona'nın gözlerinin içi heyecandan ve içtiği Marsala şarabından pırıl pırıl parlıyordu. Dio mio, Signora Graldi eli boğazındaydı. Bütün bunlar o kutsal Katolik İrlanda'da mı oluyordu? Ben de onu intihar edince tanıdım diye devam etti Fiona. Çalıştığım hastaneye getirmişlerdi. Bir bakıma onu kurtaran, sorunlarını halleden benim. O yüzden bana minnettar. Karşılığında da klas yemekler öğretmeye çalışıyor. Klas yemekler diye mırıldandı Signor Garaldi. Sonra yanlarından geçmekte olan Lizzie gözleri hayranlıkla dolu. Che bella casa dedi. Signor Garaldi sıcak bir ilgiyle parla bene italiano dedi. Evet, Cuelmo uluslararası bir bankadan, belki de Roma'dan gelen teklifleri kabul ederse İtalyanca konuşmam şart dedi. Gerçekten Roma'ya atanması söz konusu mu? İstersek Roma'yı seçebiliriz. Daha doğrusu istediği herhangi bir yeri. Ama burası çok güzel bir şehir. Lizzie'nin övgüsü cana yakınlık, şirinlik taşıyordu. Konuşmalar yapılacaktı. Herkes toplanmıştı. Lady oyun odasından gelmişti. Connie'de resimlerin asılı olduğu galeriden dönmüştü. Barry ise yer altındaki garaja bulunan arabaların, motosikletlerin yanından yukarı çıkmıştı. Signora grubun toparlanmasını beklerken Adam'ın koluna girdi. Garaldiler bizler hakkında ne düşündüklerini çok merak ediyorum. Karısını birilerine grupta hayat kurtaran uluslararası çapta bir operatör olduğunu söylerken duydum. Elizabeth de ise Juelman'ın Roma'ya yerleşmeyi düşünen tanınmış bir uluslararası bankacı olduğunu anlatmış. Adam gülümsedi. Peki sence bunlara inandılar mı? Sanmam. Bir kere Juelma 3 kez çekle para çekebilir miyim diye sordu. Sonra bugünkü kur ne kadar dedi. Bunları duymak çok büyük güven uyandırmış olamaz. O da Adam'a gülümsedi. İkisi diğerinin söylediği her şeyi eğlenceli, komik ve çok derin buluyordu. Nora dedi, daha değil. Önce şu davet alnımızın aklıyla bir bitsin. Konuşmalar çok sıcaktı. Geraldiler hiçbir yerde İrlanda'daki konukseverliğin benzerini görmemişlerdi. Hiçbir yerde İrlanda'daki dostluğu ve ahlaklı insanları bulamamışlardı. Bugün ise söylediklerinin yeni bir örneğini yaşamıyorlar mıydı? Bu eve yabancı gibi girenler dost olarak ayrılacaklardı. Dost sözcüğünü duyan gruptan birçok kişi amici diye tekrarladı. Signor Geraldi de amici sempere dedi. Lady'nin başı dikti. Hayatının sonuna kadar girip çıkacağı bir evdi burası. Geraldiler yeğeninin oteline tekrar gelmeye söz verdiler. Dublin'e geldiğinizde biz de sizin onurunuza bir davet düzenleriz dedi Connie Kane. Hepsi birden bu sözleri başlarıyla onaylayarak ellerinden geleni yapacaklarını bildirdiler. Sonra da çekilen resimler geldi. İç avludaki zarif merdivenlerde çekilmiş harika büyük resimler. Viaggio sırasında çekilen, güneşe karşı gözlerini kırpıştıran insanların binlerce pozunun arasında Dublin'deki birçok evin baş köşesinde bu resimlerin yer alacağı kesindi. Sonra bir sürü ciao, arrivederci, gracias'lar arasında Mountain View gece kursunun öğrencileri kendilerini Roma caddelerinde buldular. Saat 11'i gösteriyordu. Halk akşam gezintilerine çıkmaya başlamıştı. Kimsenin canı otele dönmek istemiyordu. Hepsi hala çok heyecanlıydı. Ben otele dönüyorum. İsterseniz resimlerinizi götürürüm dedi Adam birden. Cevap bekler gibi gruba ve Signora'ya baktı. Signora alçak bir sesle ve teker teker konuşarak ben de dönüyorum. İsterseniz verin otele biz götürürüz. Böylece sarhoş olsanız bile kaybetmemiş olursunuz. Herkesin yüzünde büyük bir anlayış belirmişti. Bir yıldır kuşkulandıkları şey gerçekleşmek üzereydi. El ele masaların arasında müzisyenlerin gezdiği bir açık hava lokantası buluncaya dek yürüdüler. Bizleri bunlar konusunda uyarmıştın dedi Adam. Sadece pahalı olduklarını söyledim. Harika değillerdir demedim dedi Nora. Sonra oturup konuştular. Signora, Mario ve Gabriel'den söz etti. Onların gölgesince onca yıl nasıl mutlu bir yaşamı olduğunu anlattı. Adam da Nell'den, evliliklerinden, hangi anda ve neden bozulduğunu anlamadığından bahsetti. Ama evliliğinin tüm iyi yönleri artık yok olmuştu. Şimdi aynı çatı altında yaşayan iki yabancıdan farksızdılar. Signora önce Mario'nun sonra da Gabriella'nın öldüğünü, çocukların otele yardım etmek için onu geri çağırdıklarını anlattı. Alfred de ona hep bir anne gözüyle baktıklarını söyleyerek yıllar boyunca duymak için can attığı sözleri dile getirmişti. Adam da Nell'le bir ilişkisi olduğunu yeni öğrendiğini, bunu duyunca sarsılıp üzülmediğini, sadece şaşırdığını söyledi. Tepkisinin duygusuz ve yüksekten bakan, çok erkekçe bir tepki olduğunu bildiğini de ekledi. Signora Alfredo'ya tekrar görmesi ve onunla bir kez daha konuşması gerektiğini söyledi. Yanıtının ne olacağını henüz bilmediğini ilave etti. Adam geri döndüklerinde Nell'le konuşacağını, evi satıp paranın yarısını ona vereceğini söyleyeceğini anlattı. Kendisinin nerede yaşayacağını daha bilmediğini ekledi. Birlikte yavaş yavaş Franco Bello Oteli'ne döndüler. Nereye gidelim gibi bir sorunları olacak kadar genç değillerdi. Oysa karşılarında böyle bir sorun vardı. Lady'yi gece boyunca odasından edemezlerdi. Ne de Constance odasız kalırdı. Birbirlerine baktılar. Buonasera. Signor Buonasera dedi Nora. C'è un piccolo problema. Problemin çözümü kısa sürdü. Signor Buonasera gün görmüş biriydi. Hiç bekletmeden, sorgu sual olmadan bir oda buldu. Roma'da günler çok çabuk geçti. Göz açıp kapayana dek Floransa trenine binmek için Termini'ye gelmişlerdi. Floransa'daki tabelada Floransa'nın adını görünce hep bir ağızdan Frenze diye bağırdılar. Nasıl olsa tekrar geleceklerinden emindi hepsi. onun için Roma'dan ayrıldıklarına üzülmüyorlardı. Hepsi de Trevi çeşmesine para atmamış mıydı? Sonra orta ve ileri derecede kurslara katılınca İtalyancayı kim bilir ne kadar ilerleteceklerdi. Aslında yeni bir kursa ne ad verileceğini kendileri de bilmiyordu. Ama hepsinin yazılacağı kesindi. Ellerinde piknik sepetleri trene yerleştiler. Bonaseralar o sabah sandviç yapmaları için çok bol malzeme hazırlamışlardı. Gruptan o kadar hoşnut kalmışlardı ki bir de grup başkanlarının arasındaki o beklenmedik duygusal bağ ne demeliydi. İkisi de bu işler için çok yaşlı olsalar bile, ülkelerine ve eşlerine döndüklerinde bu iş nasıl olsa bitecek olsa bile, tatile çıkmanın deliliklerinden biri de bu değil miydi? Gelecek yıl çıkacakları Viaggio'da Roma'nın kuzeyine değil güneyine gideceklerdi. Signora Napoli'yi görmeleri gerektiğini söylüyordu. Sonra Sicilya'da yaşadığı yıllardan bildiği bir otele gideceklerdi. Aidan Dune'la ikisi Alfredo'ya söz vermişlerdi. Aidan'ın kızı Bridget'in Sicilya'ya gideceğini ve o otele turlar düzenlemek için hazırlık yapacaklarını söylemişlerdi Alfredo'ya. Signora'nın ısrarı üzerine Aidan karısına telefon etmişti. Nell'le konuşması beklediğinden kısa ve kolay olmuştu. ''Nasıl olsa öğrenmen gerekecekti'' dedi Nell sert bir sesle. ''Dönünce evi satışa çıkarır parayı bölüşürüz.'' ''Tamam'' dedi Nell. ''Hiç üzülmüyor musun Nell? Bu kadar yıllık bir beraberliğin hiçbir anlamı yok mu senin için? O yılların bittiğini söylemiyor musun? O yılların biteceğini aramızda konuşmamız gerektiğini söylemek istiyordum.'' ''Konuşacak ne var Aidan?'' ''Sadece benim dönüşümü beklememeni, hazırlık yapmanı sağlamak istiyorum. Ayrıca gelir gelmez bomba gibi patlamamasını isterim. Belki daima herkesten önce kendimi düşündüğüm için böyle saygılı ve nazik davranırım diye düşündü. Seni üzmek istemem ama açıkçası hangi gün döneceğinden bile haberim yok dedi Nell. Trende herkesten ayrı oturdular. Kendilerine özgü bir dünyada gelecekle ilgili planlar yapıyorlardı. Fazla paramız olmayacak dedi Aidan. Benim hiç param olmadı ki onun için eksikliğini hissedeceğimi sanmam. Signora iştenlikle konuşuyordu. İtalyan odamdaki bütün eşyaları alacağım. Masayı, kitapları, perdeleri ve kanepeyi. Evi satmadan önce o odaya bir yemek masası koymaya bakmalısın. Birisinden ödünç alsan bile. Signora çok gerçekçiydi. Ufak bir daire buluruz. Döner dönmez bakarız. Sicilya'ya bugüne kadar ev diyebildiğin tek yere gitmekten vazgeçtiğin için pişman olmasından korkar gibiydi. Bir oda bulmamız yeter dedi Signora. Hayır hayır bir oda yetmez diye karşı çıktı Aidan. Seni seviyorum Aidan diye yanıtladı Signora. Bilinmez bir nedenle diğerleri çok sessizdi. Tren de her zamankinden farklı olarak gürültüsüz ilerliyordu. Herkes bu sözleri duydu. Bir an için bakıştılar. Karar alınmıştı. İhtiyatın ve ketumluğun canı cehennemeydi. Olayı kutlamak çok daha önemliydi. Trenin diğer yolcuları yakalarında Vista del Monte yazılı 42 kişinin neden hep bir ağızdan sevinç çığlıkları atarak aralarında This is our Lalo Day gibi şarkılardan başlayarak Arrivederci Roma gibi şarkıları kötü bir örneğini söylediklerini bir türlü anlayamayacaklardı. Bir de çoğunun gözlerinde biriken yaşları neden gizlice sildiğini. Kitabın sonu. (Gülüyor)